Mavi Yüreğli. Bir çığlık kalır. Karanlık koridora çivilenmiş, bilinmeyen bir konuğun gırtlağına takılmış iri balık kılçığı gibi. Senden binlerce şiir kalacak Babaryçöz. Senden hüzünler, öfkeler, hayal kırıklıkları, yiğitlikler kalacak. Senden sen kalacaksın. Babaryçöz 80 yaşında. Daha nice 80 yıllara diyebilmek ne hoş olurdu. Mümkün mü? Ama dilerim aslan yelesi gibi sakalınla, o ap açık ve tertemiz alnınla daha 1-2-10 yıl götürürsün işi. 80 yaşınla 1000 yaşa, onurunla, şiirinle nasıl olsa 1000 yaşayacaksın. Yaş şu barbayani. Herif sapıttı. Elin gavurunun 80. doğum gününü kutluyor. Bir sevinç, bir sevinç. Sanki babasının oğlu, amcası, dayısı. Richos'u belki onlardan da çok severim. Richos mu? Kim bu herif yahu? Nereden çıktı şimdi? Biliyorsun, ölüm diye bir şey yok diyor adam kadını. Biliyorum, evet diyor kadın. Artık öldüğüme göre. İki gömleğin de ütülendi, çekmecede. Benimse küçücük bir gül bütün özledim. Bu dizeleri yazan, yazmış olabilen büyük adam tas tamam 80 yıl önce 1 Mayıs 1909 günü doğdu. Ne tuhaf, doğum günü 1 Mayıs gerçekten. Monen Vasyalı'dır. Mora Yarımadası'nın o Peloponisos denilen dağlık haydut yatağının da ucundan yıllarca yıllarca Venedik korsanlarına, Ceneviz eşkıyasına, Osmanlı ordusuna direnmiş, başını dik tutmuş ünlü bir köy burası. Köy kasaba arası bir yer. Kıraç, kartal yuvası gibi dağ tepelerine kurulmuş. Kuşatsan 10 yıllarca içine giremiyorsun. Richos'un 80 yıldır kartal gibi doruklarda süzülmesi bundan mı? Şiirin, insan onurunun ve erkek güzelliğinin doruklarında? Lafın gerçek anlamıyla bir erkek güzelidir. Vre yani, şu senin kaşının, gözünün, ağzının, burnunun bende olması için neler vermezdim laf aramızda. Çok küçük başlamış şiire. 17 yaşında okulu bırakıp çalışmak zorunda kalmış. Girip çıkmadığı eziyet kalmamış. Avukat yanında getir götür çıraklığından tiyatro ırgatlığına, çalgılı gazinolarda cambazlığa kadar. 17 yaşında vereme yakalanıyor. 3 yıl ölüme çok yakın kalıyor. İlk şiir kitabını 1934'te yayınlayacaktır. Traktörler. Bugüne kadar çıkmış 85 şiir kitabı var. 80 yılda 85 kitap. Yönetimle başı 1936'da derde girmiş. Selanik'te grev yapan işçilerden birinin polis tarafından vurulması üzerine epitaf yoşu yayınlıyor. Bir gazetede görmüş çocuğun resmini. Karalar giymiş anası başında ağlar. O öylece kaldırımın kenarında yatıp dururken. Bir Mayıs günü terk ettin beni. Mayıs'ta yitirdim seni diyor ana. Sonra az aşağıda Yemu, staderfiasu, trovokezmiko. Tin orimu, su piratu tufekisu, kimi suesi, pulimu. Diktatör Metaxas onun kitaplarını Zeus tapınağı önünde yaktırıyor. General Metaxas, hani şu Türk müziğidir diye bestelerde minör tonların kullanılmasını yasaklayan it. Richos'un şiiri o günden beridir hep minör. Bağırmayan, haykırmayan, usul usul hüzünlenen ama yüreği pek, alnı açık, sapına kadar erkek yiğit bir şiirdir bu. İç savaştan sonra 4 yıl Limni adasında, Makronissos'ta, Aios Eftartios'ta toplama kamplarında kalıyor. 1954'te Atina'ya dönmesine izin çıkmış. 1967'de Amerikan uşağı albaylar darbe yapınca onu gene Kodes'e tıkıyorlar. Yaros'a, oradan Leros'a. Sonra Samos'ta evinde gözaltında tutulmuş. Komşumuzun demokrasiye dönmesine dolaylı olarak yol açtığımızdan, katkıda bulunduğumuzdan beridir de alnı dik dolaşıyor. Tepeden tırnağa özgür. Hem en umutsuz yıllarında bile tepeden tırnağa özgürdü o. Bugün Yunanistan'ın şairi azamıdır. 80 yaşının olanca gençliğiyle. Atinalı bir sevgilim vardı. Riccio'sa burun kıvırı, sen asıl seferisi, asıl elitisi oku derdi. Onları da çok severdim. Ama asıl adamım Baba Riccio's olmuştu her zaman. Plaka'da, Teofilios'un tavernasında, nane kokulu uzo kadehleri, kırlangıç balığı boğulaması, iri gövdeli kalamata zeytini ve acı sarımsaklı cacık ikimizin arasında az mı kavga ettik? Yannis Riccio's. Ya da ortak gustomuzla dersek adını, yani Riccio. Dünyanın bütün ülkelerinde tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük 3-5 şairden biridir. Kusura bakma Anna, bana gene kızacaksın ama fikrimce bu böyle. Okumamış olmanız akıl almaz eksiklik. Ne olur hemen dalın kekremsi dizelerine ustanın. Bırakın benim yazılarımı filan bir yana. Benim kitabıma vereceğiniz parayı onun kitabına verin. Riccio'su okuyun. Çok ama çok seveceksiniz. Hele kendi içinde durup durup fırtınalar koparan, alnının üç çizgisi sabanla sürülmüş tarla gibi, hayattan ve boğuşmaktan yorulmuş, yüreği bencileğinde kolay titreyen cinsindenseniz bayılacaksınız. Evet, komünisttir. Ne olmuş yani? Ben değilim ama onu tapar gibi severim. Baki Efendi'yi de severim. Yahya Kemal'i de, hatta Necip Fazıl'ın şiirlerini de çok beğenerek okurum. Hüzünlenirim, içlenirim. Ne olmuş? Baba Nazım da komünistti. Ama büyüklüğü gök kubbeye sığmaz. O yıllarda burjuvası, işçisi, fabrikası olmayan ülkede komünizme inandığı için pek pek kızarım ona. Daha da fazla acırım. Bedelini çok ağır ödettiler. Memleketim dediği zaman gözleri dolan adamı gurbetlerde öldürdüler erken yaşında. Nazım'a acırım. Kızarım. Ama Nazım'ın şiirine dil uzatanın da ağzını yırtarım. Balzac da kralcıydı. Yani gericiydi. Ama çok büyük yazardı. Dostoyevski de çağcıydı. Domuzuna Ortodoks Hristiyandı. Yobaz'ın Allah'ıydı. Ama ilericilerin bir yerleri sıkıyorsa onun gibi roman yazsınlar bakalım. Ezra Pound mis gibi faşisti. Üstelik İtalyan radyosundan ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı konuşmalar yaptığı için bal gibi de vatan haini. Ama büyük şairdir. İşte Louis Ferdinand Selin. Yahudileri kıralım diye tutturan herif. Önemli yazardır ama. Saplarla samanları birbirine karıştırmayalım. O kavramlar başka, bu kavram başka. Riccio's da kızıldı. Hala da öyledir. Bana ne? Ben onu çok seviyorum. Okuyun. Siz de çok seveceksiniz. Bakın ne diyor. İlericilik yalnızca gerici güçlere saldırmak değildir. Hayat için bir şarkı yazmak da ilericiliktir. Böylesine berbat bir hale getirdikleri hayatın başka bir yanının olduğunu söylemekte, güzel güneş batışlarını, gün doğuşunu, güzel kadınları, dostlukları, güzel sevgileri söylemek, en kötü şartlar altında bile hayatın güzel ve yaşanmaya değer olduğunu ve onu bu yolda daha da güzelleştirmek için uğraşmak gerektiğini söylemek de ilericiliktir. Aşk şiiri ilerici şiirdir. Bunu söyleyen adam sevilmez mi? Bakın, bir başka yerde de demiş ki, sanatçılar işçilere seslenmiyorlar diye çok kere eleştirilmişlerdir. Hayır. İşçiye seslenmektedirler. Eğer gerçek sanatçılarsa mutlaka seslenmektedirler. Hatta daha da ileriye gitmektedirler. Bütün zamanların insanlarına seslenmektedirler. Artık var olmayan insanlara bile. İlerici sanatçı, partisinin sloganlarını alıp vezinli kafiyeli şekle sokan adam değildir. Sanatçı, ilkokul öğretmeni değildir. İnsanlara alfabe öğretmez. Hay ağzına sağlık Barbayani. Gel de bayılma bu adama. Komünisttir ama dangalak değildir. Çoğu öyle çıkıyor da. Barış, akşamüstü burnuna çalınan yemek kokusudur. Yolun kenarında araba durduğu zaman korkmadığın. Kapı çalınınca gelen arkadaşın çıkar o zaman. Bunu da ancak kapısı çalınınca yüreği hop edenler anlayabilir. Yaşayan bilir. Bilmeyene de Baba Richos anlatıyor işte. Ekmeğini yedin mi? İyi uyudun mu? Konuşabildin mi? Şöyle gerinebildin mi kolunu uzatıp? Pencereden bakmayı hatırlayabildin mi? Yonla onun için çok yazıyor diyordu. Evet, kendini bildi bileli patır patır yazmış durmuştu. Söyleyecek çok şey vardı da ondan. Kızım, şunu yazan adamı nasıl beğenmeyebilirsin yani? Kahvede kimler yoktu o ikindi? Tek başına su bardağının tam arkasına oturmuş, boş iskemleleri, kararan pencereleri, kapının eşiğine kadar gelip içeri giremeyen küçük gürültüleri duyarak bekliyordu. Bekleyişi, bu kımıltısız, bu anlamsız bekleyişi öyle belirsizdi ki. Karşısında, bahçedeki ağaçların üzerinde kocaman bir ay yükseldi. Derin, karanlık bir ay camın gerisinde. Camdan sessizce gelip yanındaki iskemlede oturan kadının alnına sıçradı. Adam bardağını kaldırdı. Su ılıktı. Ay ılıktı. İkisini de boşaltmak zorunda kaldı. Kadının eli bembeyaz. Yıllardır Cevat Çapan bir yandan, Özdemir İnce bir yandan, arada Herkül Milas, Gürkal Aylan, Hakan Yılmaz onu Türk okuruna tanıtmak için didinip duruyorlar. Şöyle bir çıkıp bakının kitapçıda, Varlık'tan, D yayınlarından, Hil'den, Broy'dan, Birim'den, Alaz'dan, Amaç'tan nice nice eski eserlerini bulacak, oturup yutacaksınız. Sanırım Cevat Hoca İngilizceden, Özdemir Fransızcadan çeviriyor. İster istemez çevirik okuyor şiirler. Ama gene de Richos'un belli başlı her ürününü dilimizde bulmak mümkün. Çok severseniz ben size Rumcasını da okurum. Dilinin, türküsünün tadına varırsınız daha bir. Bakın ne demiş. Adam koltuğa oturmuştu. Konuşuyordu. Kendi sesini dinliyordu. Kadın saçını düzeltiyordu aynanın karşısında. Kadının saçı boyalıydı. Adamın sesi boyalıydı. Bunu biliyorlardı. Bir de şunu okuyun. Karanlıkta gülümsedi adam. Belki çünkü karanlığı görmüştü. Belki çünkü karanlıkta görmüştü. Nasıl? Aşağıda okuyacağınız şiiri çocukluğunda yitirdiği, çok erken ölen kız kardeşi için yazmış. Göklere inanırdım eskiden. Ama sen denizlerin derinliğini gösterdin bana. Ölü kentleri, unutulmuş ormanları, boğulmuş gürültüleriyle. Gök şimdi yaralı bir martı. Süzüldü denize. Sana kargaşalığın üzerindeki köprüyü kurmaya çalışan bu el kırıldı. Bak bana. Ne kadar çıplak ve suçsuz duruyorum önünde. Üşüyorum bacım. Kim getirecek bize ellerimizi ısıtacak güneş? Susuyorum. Dinliyorum. Kimseler geçmiyor gecemizin karanlık sokağında. Yıldızlar kazaya uğramış. Karanlık suların ucunda sendelerken koparılıp alınan bir kartalın paslanmış gözlerinde. Bağlı ellerim. Kapıyor çıkış yolunu. Yalnız senin sesin adımlıyor gecenin dehlizini, çarparak taşlara uzun kılıcım. Vakit geç, ölüm geri çeviriyor beni. Hayat istemiyor. Ben şimdi nereye gidebilirim ki? İş bu şiir, fakir ardıç kuşunun son zamanlarda içinde bulunduğu halet-i ruhiyeyi tas tamam yansıtmakta olup, özellikle hanım okurlarına aynen ithaf olunur. Bu şiiri anlayan ve seven bizi de anlar ve sever. Ne olur Riço'su okuyun ve sevin, çok sevin. 80 yılın kutlu olsun Barbayani. İçine tatlı hüzün ve mavi yürek doldurduğum kadehimi senin şerefine kaldırıyorum. Lanetliydi. Bunu da biliyordu. Lanetliydi. Üstelik bunu da biliyordu. Uzun bir ayraç açmam gerekiyor şimdi. Bilen bilir ya, bilmeyene Kamps'ın ailesinin o hüzünlü, acılı, keyifsiz hayatını, ay yaşı, gerzeyi, para budalası, karı budalasıyla, tımarhaneye kapatılanı, kendi canına kıyanı, evden kaçıp sokağa düşeniyle çekilmez cehennemlerini açıklamam gerekiyor. Güneyli bir ailedir bunlar. Hiç olmayan Yokna Patavpa yöresinde yaşarlar. Mississippi ırmağının suladığı bereketli topraklarda pamuk ekip toplayan, daha doğrusu zenci kölelerine toplatan bir aile. Güney'in köklü eski ailelerinden, ta 17. yüzyılda İngiltere'den kalkıp gelip buralara yerleşmiş, İngiltere'de bile hoş görülmeyen Protestan mezheplerinin aşırılarından galiba Kuaker. Kızılderilileri asıp kesip kovalayıp yurtlarına el koymuş, Mapusdamı kaçkınlarının, serüven düşkünlerinin, ipten kazıktan kurtulma, gözü kara ve de kanlı kopukların torunları. İç savaş bütün güneyli aileler gibi bunları da kasıp kavuruyor. Maviler griler hikayesi. Yanki çizmeleri pamuk tarlalarını ezip geçmektedir. O geniş bahçesi manolya kokan, hani içi tel kafes destekli geniş krinolin eteklerle, söylentiye göre nazenin hanımefendiler, kocaları ansızın çıka gelince aşıklarını hemencecik bu eteğin altına saklayıverirlermiş. Salına salına dolaşılan salonlarında baygın keman sesleri işitilen, yüreceği kuş gibi çırpa çırpa Clark Gable'ı bekleyen Vivian Leigh'den hatırlayın. Ya da meşrebinize göre Barbara Cartland'ın 800 romanından 700'ünde anlattıklarından. O girişi geniş verandalı, sallanan koltuklu, pembe boyalı, beyaz boyalı köşkler yıkılmaya yüz tutmuştur. Boyalar dökülmüş, sıvalar çatlamış, sağda solda ayrık otları, katır tırnakları, pisi pisiler bitmiştir tahtaların arasından. Zenciler birer ikişer kaçmış. Kuzey'e, Detroit, Chicago, New York fabrikalarına işçi yazılmaya gitmiştir. Dilsey gibileri eski efendilerini bir türlü bırakmayan, onlarla birlikte onlardan fazla acı çeken, atalarının ağaca, kurda, kuşa tapılan dinini çoktan unutmuş, acılı ana Meryem'e, acılı oğul İsa'ya inanan, acıya ve sevgiye inanan kimileri, hani şu önlüklü, prostelalı, torba memeli, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte Arap bacılar kalmıştır ama. Büyük oğlan Quentin, kız kardeşini sever. Beyninde sapıktır o. Elini sürmesi söz konusu değildir. Sonunda ailesinin elde kalan son topraklarından birini satıp, binbir güçlükle onu okumaya gönderdiği Harvard Üniversitesi'nde kendini kaldırıp suya atacaktır. 2 Haziran 1910. Küçük oğlan Benjamin gerizekalıdır. Ağabeyinin nerelere gittiğini, çevresinde neler olup bittiğini bir türlü anlayıp yorumlayamaz. O da ablasına tutkundur. Ablası, ortancaları Candace. Kısaca Caddy diye çağrılır. Günün birinde ortalıktan yitip gidecektir. 1928. Ölü ağabeyinin anısına Quentin adını verdiği küçük kızı, kimden doğurduğu belirsiz o kızcağız da günün birinde kasabaya gelen bir zurnacıya kaçacaktır. Hem de dayısı Jason'ın bilmem kaç bin dolarını alıp. Jason aşağılık köpeğin tekidir. Küçücük dünyası dolar, dolar ve dolar üzerine kuruludur. Pamuk satar, dolarları istifler ve bütün kardeşlerinden nefret eder. Filmi de vardı. Takıma bakın siz. Kendisi John Woodward, Jason'ı Yul Brynner, Quentin'i Paul Newman oynuyor. İki sayfadır size bir romanı anlatıyorum. Anlatmak ne haddime? William Faulkner'ı özetlemeye kalkmak densizliği bu. Fakir Faulkner gibi büyük bir ustanın yanında kaç paralık yazar ki? The Sound and the Fury. Ses ve öfke. 20. yüzyılın. Ne 20. yüzyılı yahu? Bütün zamanların gelmiş geçmiş en büyük 3-5 romanından biridir. İngilizce bilenler aman okusunlar. Türkçe çevirisi Remzi Kitap Evi'nden çıkmıştı. Adamlar 23 yıldır sata sata tüketemediler. Piyasada bulabileceksiniz. Anlayın milletçe ne kadar okuma sevgisi taşıdığımızı. Yalnız çetin romandır. Hayli göbek çatlatır ha. Benden uyarması. Şu da var ki okuyup bitirince başka bir insan olacaksınız. Daha aydınlık, daha bilgili, daha duygulu, başka bir insan. Bakın buna kalıbımı basarım. Ayrıca beğenmeyen getirsin, harcadığı parayı ödeyelim. Şimdi Faulkner Usta yazıp kenara koyduktan, bastırıp eşe dosta imzaladıktan 20 yıl sonra bile eserini bilincinden, bilinç altından silip atamıyor. Galiba 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü almasına çeyrek kala oturmuş romanına bir de epilog yazmış. İngilizce baskılarda yoktur bu. Türkçe çevirisine kitabın sonuna eklenmiştir. Nasıl buruk, nasıl sancılı, nasıl okurun gırtlağına yumruk tıkan bir bölümdür bu bilemezsiniz. Yıllar yıllar sonra Quentin çoktan toprak olmuş, Benji akıl hastanesinde, Jason köşeyi dönmüş. Yıllar geçmiş. Galiba 1942. Almanlar Fransa'da. Fare kılıklı, içli mi içli ama bir ihtiyar kız gizliden gizliye Jason'a tutkun olduğunu hissettirir Faulkner. Adı Melissa. Kütüphanede resimli bir dergiyi karıştırıyor. Signal olabilir. O vakit yıl 1940 olmalı. Öyle ya, Nazi propagandasının yayın organının Amerika'da ne işi var? Evet, Amerika daha savaşa girmemiş. 1940 olmalı, muhakkak. Kapakta Kot d'Azur'da çekilmiş bir fotoğraf. Kır saçlı, domuz suratlı, besili bir SS generali, yanında geniş kenarlı şapkalı, rönar kürklü, inci gerdanlıklı şık bir yosma. "Kendis bu!" diye fırlar yerinden Melisa. Yıllar önce ortalıktan kaybolan talihsiz kız kardeş. Jason'a koşar. Dergiyi sıkı sıkı göğsüne bastırmaktadır. Jason, ardiyesinde pamuk balyalarının dibinde hesap yapmaktadır. Alır bakar. Gözlerinden bir an, çok kısa bir an, belli belirsiz bir titremenin gölgesi geçip kaybolur. Olamaz der. Lafını ettiğin orospu ferah ferah 50 yaşında vardır. Bu karı daha genç gösteriyor. Melissa hiç sesini çıkarmaz. İşte Faulkner Baba bu bölümün bir yerinde kendisi için bu belki de en çok sevdiği, en acıdığı kahramanı, hayatı piç olmuş, acılar içinde kavrulup kaybolmuş bahtsız kız için o lafı ediyor. Lanetliydi. Bunu da biliyordu üstelik. Benim size anlatacağım kadın da lanetliydi. Üstelik o da bunu biliyordu. Ballandıra ballandıra övüp göklere çıkardığım ses ve öfkeyi çok daha önceleri okumuş, bayılmıştım. Günün birinde onun için tıpkısı tıpkısına aynı şeyi düşüneceğim. Düşünmek saçma kaçıyor. Duyacağım, yüreğimin tam ucundan, bir sızı gibi duyacağım, aklımın köşesinden geçmemişti. Boktan bir Ekim günü, öğle namazı. Havada hiç öyle yağmurlu, hüzünlü, üçüncü sınıf şairlere kötü kötü dizeler döktüren cinsinden değil. İnadına sıcak, yapış yapış. Pastırma yazı da değil de düpedüz yazdan kalma pis, sevimsiz bir sıcak. Tabutunu caminin kapısından çıkarıp yola koyulurken birdenbire kendisi düşündü. Düşünmedim. Göğsümün sol yanında bir şeyler yandı. Evet ya, lanetliydi. Bunu da biliyordu. Ve hayatını bir an önce sonuna kadar tüketip bu işi kestirmeden bitirmek için yaşıyordu. Çok çirkindi. Öyle böyle değil. Basbayağı çok çirkindi. Ama kötü çirkin değil, güzel çirkin. Bu da ne demek oluyor şimdi? Kişiliksiz çirkinler vardır. Yüzü çizgisiz. Kim bilir hangi ablaklığın pembe beyaz parlaklığında ortalıkta bir ucuz koku, uçları tırtıklı, kötü sedefli tırnak cilası, tapon saç, anamdan kalma tayyör etek, topuğu yenmiş loafer ayakkabı anıtı gibi dolanırlar. Ayak parmakları tombul, parmak uçları sıradan, bacakları selülit illetinden besmiştir. Karşına alıp iki laf edecek olsan, bilip bilmediği rahmet, iki fırt muazzez tahsin, dört cilt kerime nadir, üç sayfa peride celal, bir de belki kroni. Bunların iki adım ötesi Halley, Robbins, pek pek şimdilerde Higgins, Clever bilir ya, en kabadayısı King ile Follett'tan ileri gidemiyor. Eskiden Güven Kitap Evi, Kanaat Kitap Evi, uzun süredir altın kitaplar. Bu öyle değildi. Hiçbir ayrıntısı güzel değildi. Bütünü de güzel değildi. Ama çirkinliğinde akıl erdirilmez bir çekicilik vardı. Saçları Allah'tan meçli, kırçıl ile kumral sıra sıra gidip geliyor. Elleri de ayakları da kemikli. Hele ayakları epey büyükçe, 38. Poposu hayli tombul. Bacakları etli uzun. Yukarısı kavruk. Göğüsleri küçük, uçları sivri koyu kahverengi. Doğa ona çok kötü bir oyun oynamıştı. Teşhis benim değil. Onunla 1975 yılında tanıştığında beni bir kenara çekip yarı hüzünlü, yarı alaylı sesiyle görüşünü belirten çok ünlü bir şair dostumun. Galiba 12-13 yaşlarında Voltaire hastalığına yakalanmış. Bu pis illet gövdesinin belden yukarısını kavurup kurutmuş. Aşağısını azıcık yağ bağlatmıştı. Eski resimlerinde tek parti döneminin son yıllarından, Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarından kalma solmuş sararmış, şimdi kim bilir nerelerde eski resimlerinde, kara kuru, sıska ama güzel bir genç kız adayı olarak görmüştüm onu. Ama gene de gözlerinde anlayamadığım, açıklayamadığım bir karanlık vardı. Gizli bir hüzün. Başına gelecekleri seziyor. Dedim ya, lanetliydi, kendisi gibi. 34 yaşında öleceğini de kestirebilir miydi acaba? Tarifsiz acılar çekmişti. Balerin olmak isterdi. İstermiş daha doğrusu. Bunu bir 1976 gecesi yatakta iki sevişmeyle bir cigara arası anlatıyor. Cihangir'deyiz. Mart olmalı. Dışarıda sevimsiz yağmur. Saraybunu açıklarında sis düdükleri, vapur uğultuları. Camlar tıkır tıkır, pencere aralığından iyi yakılmamış kalorifer kömürü kokusu. Biliyor musun, dedi. Balerin olmak isterdim. Olamamıştı. Çarşafları yakma pahasına iki yandan yatağın içine aldığımız cam kül tablolarına kara kutulu John Player Special silkeliyoruz. O sıra öyle Marlboro'ydu, Camel'dı, Parlament'ti bulmak güç iş. John Player'ı da nereden bulurduk bilmem. Yemekte de şarap içerdik. Bir de mantar soslu et, tahta tabaklarda. Elini uzatsan yerde yatağın altına doğru cin tonik kadehlerinin şekerli dipleri. Benim serserilik günlerim. İşsiz güçsüzüm. Akşam saat 5 sularında papirüste içmeye başlayıp oradan Lefter'in meyhanesine, oradan Drugstore 1001'e, oradan Steakhouse'a, oradan Kulüp 12'ye, oradan şimdi Bodrum'da mekan tutan Seyfi'nin sıra Selviler'deki Gel Kulübü'ne uğradığım sıralar. Bir akşam bu böyle, bir akşam da Cihangir'deki o caddeden Bodrum, denizden hayli yüksek küçücük daire. Video daha icat edilmemiş. Televizyon siyah beyaz. Köşelere serpiştirilmiş hasır minderlere serilip Humphrey Bogart filmleri yakalamaya çalışıyoruz. Şarap içiyoruz, geniş tahta çanaklara salatalar yapıp kocaman tahta kaşıklarla bir güzel karıştırıyoruz onları. Yanında ille de mantarlı et. O Hegel okuyor, ben de onunla dalgamı geçiyorum. O zaman daha entel lafı çıkmamış. Anarşi dedikleri yeni yeni başladı başlayacak. Güdük de olsa umutlarımız ayakta. Geleceğe bakabiliyoruz. Nostalji mostalji piyasada yok. Benim de aklıma günün birinde gazeteciliğe soyunmaktan başka her şey geliyor. Almancayı ana dili gibi bilmezdi. Almancayı ana dilinden daha iyi bilirdi. Biz de Fransız, İngiliz, Amerikan kırması eğitim görmüşüz ya, evde sık sık Fransa-Prusya savaşı yaşanıyor. Meğer ne çocuksu, ne şirinmiş o savaşlar. Çok sonra, bu kez nikahı bastırıp aldığım bir başka Almancacı ile daha kanlı savaşlar yaşadığımda, İkinci Dünya Savaşı gibi diyelim, anlayacaktım bunu. Heh heh, tabii ben de De Gaulle oynuyorum, karım da Hitler. Ama geçelim, bugün başka bir kadını, daha eski bir kadını, üstelik ölü bir kadını anlatıyoruz. Çatır çatır Hegel, Marx, Adorno, Goethe, Schiller okur, Bühner'i sever, Kafka'ya tapar, Chomsky'ye, Rilke'ye bayılırdı. Almanlardan iyi konuşurdu Almancayı. Turist rehberliği yapardı. Otobüsün mikrofonundan akşam saat 9 suları Elmadağ'da kaldırıma yanaşırken bir kervansaray deyişi vardı. Sanırsınız bütün bir Osmanlı uygarlığı içeride o kıytırık gece kulübü bozması, para tuzağı, enayi turist kapanı yerde onları bekliyor. Tam çocukluktan genç kızlığa geçerken çarpıldığı hastalık onu önce yıkmış, bitirmiş, sonra yeniden kurmuştu. Kimse ona hangi ülkede, hangi çağda, hangi şartlar altında doğmak istediğini sormamıştı. Ne vakit, nerede, nasıl ölmek istediğini de soran çıkmayacaktı. Bir de hayatının geri kalan bölümünü, ne kadar kısa olacağının farkında değildi ama seziyordu galiba, onun için hızlı gidiyordu. Çirkin bir kadın olarak yaşamak zorunda kalması onu başka türlü bir insan, başka türlü bir kadın yapmıştı. Bize benzemeyen, bize uymayan, bizim anlayamayacağımız, anlayamayacağımız için de yargılayamayacağımız başka türlü bir kadın. Hoş, kimi anlasak da yargılamaya hakkımız var ki? Uzunca bir süre Viyana'da yaşamıştı. Sanat tarihi uzmanıydı. Sanat tarihinin Elenikasını okumuş, yalamış, yutmuştu. Ama nüfus kağıdında Türk yazıyordu. Ve geçimini 40-45 kadar Alamanı alıp adım adım Anadolu gezerek kazanmak zorundaydı işte. Ben işsizdim. İş beğenmiyordum. Bir tanıdığın özel torpiliyle girdiğim bir sigorta şirketinde müdür muavinliğim 24 saat sürmüştü. Burada zil çalıyor, insanlar masalarına oturuyor, zil çalıyor, yemeğe gidiyorlar, zil çalıyor, yemekten dönüyorlar, zil çalıyor, paydos ediyorlardı. Açmamıştı. İşsizdim. Hem kendine hem bana bakıyordu. Onu aldattım. Hem de kaç kere. Benden 7 yaş büyüktü. O sıralar ben 25 dolaylarındaydım. O da 32 gibi. Sevişmemiz uzun sürerdi. Önceleri ben pek zıpkın gibiydim de o yüzden beni o kadar seviyor sanırdım. Dedim ya, toy hergelenin biriydim. Beni çok başka nedenlerden sevdiğini, hem de hiç kimseyi sevmediği kadar sevdiğini çok sonra, ölümüne yakın anlayacaktım. Ona yapmadığım alçaklık kalmamıştı. Yalan söylemiş, kandırmış, en yakın arkadaşlarıyla aldatmış. Günün birinde bunlardan tekini koluma takıp Osman Bey'in ortalık yerinde dolaşmaya kalkmış. Onun da bizi uzaktan görmesine yol açıp düşüp bayılmasına, yedekte hemen en yakın mağazaya taşınmasına, kolonyalar aranıp bulunup koklatılmasına, hamile misiniz balyan diye sorular sorulmasına bile neden olmuştu. Şimdi bakıyorum da çocuğumuz olsaydı ferah ferah ortaokula gidecekti. Bunu o zaman düşünemezdim. Tıpkı bir akşam eve gelip onu yorgan döşek iki kardeşinin nezaretinde bulduğum, aradan epey belki 3 ay geçtikten sonra aldırdım. Aldırmak zorundaydım dediği vakit gülüp geçtiğim zaman anlayamadığım, düşünemediğim, bilemediğim gibi. Uzunca bir süre esrar içmişti. Önüne gelen erkekle yatıp kalkmıştı. Kadınlara da eğilimi vardı. Bunların hepsinde de haklıydı. Bu kadar kısa yaşamaya, bu kadar acılı yaşamaya, bu kadar dolu yaşamaya başından hüküm giymiş bir kadın hepsini, her istediğini, hatta her istemediğini de yapabilirdi. Ama beni çok sevmişti. Ben onu sevmemiştim. Sevememiştim. Eşek herifin biriydi. Sevmeyi ne biliyordum ki? Kötü alışkanlıklarını bir bir bırakmış, o gecenin ikisinde zili çalıp suratlarında rakı kokusu, ağızlarında yıvışık gülümsemelerle, kim bilir o saatte bilinçaltlarından hangi pis dürtülerin yüze vurduğu, çıkıp gelen ressam, şair, yazar, daha o zaman bilinmeyen deyimiyle entel bozuntuları ayaklarını evden birer birer kesmişler. Marifetmiş gibi seyrek uğradığım, uğramadığım zamanlar bir odasında gizli gizli ağladığını da bilmediğim o küçücük bodrum katı bayağı mazbut, sakin, hatta içinde mutluluğu andırır kimi kırıntılar da bulunan bir yuvaya benzemişti. Sonra ayrıldık. Elbette ayrılacaktık. Gitti bir papaza aşık oldu. Evet, bir Katolik papazına. Ona sadece aşık oldum. Ama seni seviyorum demişti. O günkü aklımla bunu da anlayamamıştım. Şimdi biliyorum, ne fayda. Bu kez de o yaşamıyor. Herif Katolik olduğu için yatıp kalkamadılar. Büsbütün keyfi kaçtı. Sonra da evlendi. Kocasını çok sevdi. Çok kısa süre birlikte olabildiler. Taş çatlasa 6 ay. Artık doğa mı, tanrı mı, her kimse, her neyse ya da kader mi, kısmet mi, yoksa matematikteki ihtimal hesapları mı, yapacağını yaptı. Sanıyorum yumurtalıklarından birinde uğur çıktı. Gitti hastaneye yattı, ameliyat oldu. Ameliyat da çok başarılı geçti üstelik. Kliniğe gidip teslim olmadan 3-5 gün önce telefon etmiş, ameliyat olacağım demişti. Sesi kırık mıydı, yoksa bana mı öyle gelmişti, yoksa öyle mi duymak istiyordum, yoksa 10 yıl sonra öyle mi hatırlıyorum, yoksa öyle mi hatırlamak istiyorum. Aletler steril değilmiş, komplikasyon yapmış, mikrop kapmış, serum vermişler. Bu sefer serum karaciğerde emboli yapmış. Öldü. Gazetede okudum. Kalktım gittim. Çok sokulmadım. Mezarlığa kadar izledim. Son kürek atılana, son cemaat üyesi ayrılana kadar orada kaldım. O birkaç günü de nasıl geçirdiğimi bilemedim. 34 yaşındaydı. O sıralar hiç düşünmediğim, düşünemeyeceğim, düşünebilmeme imkan ve ihtimal olmayan şeyler vardı. Diyelim birlikte yaşlanabilseydik. 80 yaşlarında iki pimpo. O dönemde aradaki yaş farkının hiçbir önemi kalmıyor. Zaman kavramı değişiyor çünkü. İki moruk, Giuseppe Verdi ile Giuseppina Strepponi gibi. O zatüre olmuş da ben de bastonla geziyorum. O ölüm döşeğinde aman üşütmesin diye benim için endişe ediyor. Bencil köpeğe bakın. Kadın ölüyor, o domuz gibi hayatta. Olamadı. O öldü. Ben yaşıyorum. Ölmeseydi şimdi 44 yaşında olacaktı. Değil 85, 35 yaşın bile ne menen bir şey olduğunu göremedi. Hoş, ben gördüm de ne oldu? 37'ye vardım da boyum mu uzadı sanki? İki kadeh daha içki, iki yazı daha, alnımda iki çizgi daha, midemde iki sancı daha. Başka? Şöhret. Büyüyünce büyük yazar olacağım. Pöh. Lanetliydi o. Üstelik bunu biliyordu. Sizin hiç sevgiliniz öldü mü kardeşim? Ondan sonra da bana nostaljik dersiniz.